Ayrım 9. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez, sayfa 89. Böylece evliliğin pratik yanı çözülmüştü. Gene de Transito Ariza son olarak iki koşulun tedbirlilik olacağına inanıyordu. Birincisi, aksanı kökeni konusunda kuşkuya yer vermeyen ama kimliğiyle geçim kaynakları konusunda hiç kimsenin kesin bilgilere sahip olmadığı Lorenzo Daza'nın gerçekte kim olduğunun araştırılması. İkincisi ise nişanlıların birbirlerini iyice tanıyabilmeleri için nişanlılık döneminin uzun tutulması, her ikisinin de duygularından emin olmaları için olabildiğince sakınımlı davranılmasıydı. Savaşın sonunu beklemeyi önerdi. Florentino Ariza tam bir gizlilik konusunda aynı görüşteydi. Gerek annesinin öne sürdüğü nedenler, gerekse kişiliğinin kapalılığından ötürü. Nişanlılık konusunda da onunla aynı görüşteydi ama saptanan süre ona gerçek dışı görünüyordu. Çünkü bağımsızlıktan bu yana yarım yüzyıldan beri ülke tek bir gün bile barış yüzü görmemişti. "Bekleye bekleye yaşlanırız," dedi. Konuşmada rastlantı olarak hazır bulunan isim babası homeopat, savaşın bir sakınca olduğu kanısında değildi. Ona göre, toprak ağalarının yük hayvanı gibi güttükleri yoksulların, hükümetin aynı biçimde güttüğü baldırı çıplak askerlerle çarpışmalarından öte savaş olmayacaktı. "Savaş dağlarda," dedi. "Kendimi bildim bileli kentlerde insanlar kurşunla değil, kararnamelerle öldürülüyorlar." Öyle ya da böyle, nişanlılığın ayrıntıları ertesi haftanın mektuplarında saptandı. Fermina Daza, Eskolastik Ağalan'ın öğüdüyle 2 yıllık süreyi ve tam bir suskunluğu kabul etti. Florentino Ariza'nın ortaokulu bitireceği Noel tatilinde Desti izdivacını talep etmesini önerdi. Nişanın resmi tarihi o zaman babasının onayına göre kararlaştırılacaktı. Bu arada eskisi gibi tutkuyla ve aynı sıklıkla ama ansızın korkulara kapılmaksızın yazışmayı sürdürdüler. Mektuplar yavaş yavaş karı koca mektuplarınınkini andıran içli dışlı bir havaya büründü. Uykularını hiçbir şey kaçırmıyordu artık. Florentino Ariza'nın yaşamı değişmişti. Karşılık gören aşkı, hiçbir zaman bilmediği bir güven duygusu, bir güç vermişti ona. İşinde öyle başarılıydı ki Lotario Tugut hiç güçlük çekmeden yardımcılığına atanmasını sağladı. Şimdilik telgrafçılık ve manyetizm okulu tasarısı suya düşmüş, Alman boş zamanlarını gerçekte hoşuna giden biricik şeyle limana gidip akordeon çalmaya ve gemicilerle bira içmeye adamıştı. Sonunda otele atıyorlardı kapağı. Florentino Ariza, Lotario Tugut'un o zevk evindeki etkisinin kurumun sonunda patronu olmasından, dahası liman kuşlarının emprezaryoluğunu yapmasından ileri geldiğini neden sonra anladı. Birkaç yıldır biriktirdikleriyle azar azar ödeyerek satın almıştı onu. Ama onun adına iş gören kişi sıska, şaşı, fırça kafalı bir adamdı. Öyle yumuşak başlıydı ki onun nasıl böyle bir iyi kahya olabildiğini kimse anlayamıyordu. Ama öyleydi. En azından Florentino Ariza'ya öyle gelmişti. Kahya ona kendisi böyle bir istekte bulunmadan belden aşağı sorunları olursa yalnızca bu sorunları çözmek için değil, kitap okuması ve aşk mektuplarını yazması için daha dingin bir yeri olabilsin diye otelde sürekli olarak bir odayı boş tuttuğunu söylediği zaman. Böylece nişanın resmiyete dökülmesi için gerekli uzun aylar geçerken Florentino Ariza iş yerinde ve evde olduğundan daha çok vakit geçiyordu orada. Üstelik öyle dönemler oluyordu ki Transito Ariza üstünü değiştirmek için eve geldiğinde görebiliyordu onu ancak. Okumak onun için doymak bilmez bir kötü alışkanlık haline gelmişti. Annesi ona okumayı öğrettiğinden beri kuzeyli yazarların çocuk masalları diye satılan ama gerçekte hangi yaşta olursa olsun okunabilecek en acımasız, en çarpık resimli kitaplarını satın alıyordu ona. Florentino Ariza 5 yaşlarında derslerde olsun, okul tatillerinde olsun onları ezbere okuyor ama onlara iç dışlılığı korkudan kurtaramıyordu onu. Tersine arttırıyorlardı korkusunu. Oradan şiire geçişi dingin sular gibi olmuştu. Daha ergenlik çağında Transito Ariza'nın yazıcılar kapısındaki elden düşme kitapçılardan satın aldığı Halk Kitaplığı'nın tüm kitaplarını yayınlanış sırasına göre okumuştu. Bu kitapçılarda Homeros'tan daha az değerli ozanlara dek her şey bulunurdu. Ama o ayrım gözetmiyordu. Eline ne geçerse yazgının bir buyruğuymuş gibi okuyordu. Bütün o okuma yılları okuduğu onca kitapta neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlamasına yetmemişti. Açık seçik olarak bildiği tek şey düz yazıyla şiir arasında şiiri yeğlediği, şiirler arasında da daha ikinci okuyuşunda elinde olmadan ezberlediği aşk şiirlerini yeğlediğiydi. Ne denli ölçülü uyaklı, ne denli yürek paralayıcı olursa o denli kolay ezberliyordu onları. Bunlar Fermina Daza'ya yazdığı İspanyol romantiklerinin uzun gizli konuşmalarının olduğu gibi yer aldığı ilk mektuplarının kaynağı olmuş. Gerçek yaşam onu gönül acılarından daha dünyasal konularla uğraşmaya zorlayıncaya değin de öyle kalmıştı. O sıralarda sulu gözlü tefrikalara, o dönemin daha da açık saçık düz yazılarına doğru bir adım daha atmıştı. Alanlarda kemer altlarında 200 centavoya satılan yerli ozanların kitapçıklarını okuyarak annesiyle birlikte ağlamayı öğrenmişti. Ama aynı zamanda altın çağın daha seçkin İspanyol şiirlerini de ezbere okuyabiliyordu. Genellikle eline ne geçerse eline geçiş sırasına göre okuyordu. Bunu öylesine uç noktaya vardırmıştı ki, ilk aşkının o zor yıllarından çok sonra artık genç sayılmayacağı bir sırada gençlik hazinesinin 20 cildinin tümünü, Garnier Hunos'un İspanyolcaya çevrilmiş klasikler dizisinin tümünü, Don Vicente Blasco Ibáñez'in Prometeo dizisinde yayınladığı daha kolay yapıtları ilk sayfasından son sayfasına dek okudu. Ne olursa olsun, oteldeki gençlik hovardalıkları okumak ve ateşli mektuplar yazmakla sınırlı kalmadı. Aşksız aşkların gizlerini de öğretti ona. Otelde yaşam, gün ortasından sonra arkadaşları, gece kuşları, anadan üryan yataktan kalktıkları zaman başlıyordu. Öyle ki, Florentino Ariza işten geldiğinde kendi gizlerine ihanet eden baş kişilerin ağızlarından öğrendikleri kentin gizleri üstüne bağıra çağıra yorum yapan çıplak orman perilerinin yaşadıkları bir saray buluyordu karşısında. Çoğu geçmişin izlerini sergiliyorlardı çıplaklıklarında. Karınlarında bıçak yarası izleri, kurşun yaraları, aşk yüzünden hançer yaraları, kasap doktorların sezaryen dikişleri. Kimileri gündüzleri umarsızlık ya da gençlik sakınımsızlığının ürünü küçük çocuklarını getiriyorlar. İçeri girer girmez de o çıplaklar cennetini yadırgamasınlar diye soyuyorlardı onları. Herkes kendi yemeğini kendisi pişiriyor. Florentino Ariza'yı yemeğe çağırdıklarında herkesten daha iyi yemek yiyordu. Çünkü pişirdiklerinin en iyisini seçiyordu. Gün bakımına dek süren günlük bir şenlik oluyordu. Çıplaklar şarkı söyleyerek banyoların önünde sıraya giriyorlar. Birbirlerinden ödünç sabun, diş macunu, makas istiyorlar. Birbirlerinin saçını kesiyorlar, giysilerini değiş tokuş ediyorlar. İçe dokunan soytarılar gibi boyanıp gecenin ilk avını yakalamak için sokağa çıkıyorlardı. O andan başlayarak otelin yaşamı kişiliksiz, insancılıktan yoksun oluyordu. Karşılığında para ödemeksizin bu yaşama katılmak olanaksızdı. Fermina Daza'yı tanıdığından beri Florentino Ariza'nın kendisi buradan daha iyi hissettiği bir yer yoktu. Çünkü yalnızlık duymadığı tek yerdi burası. Dahası kendisi Fermina Daza ile birlikte hissettiği biricik yer olup çıkmıştı sonunda. Belki de aynı nedenlerden ötürü çok yaşlı, zarif, güzel gümüşçü saçlı bir kadın yaşıyordu orada. Çıplakların doğal yaşamına karışmıyor, onlar da kutsal bir saygı gösteriyorlardı ona. Vakitsiz bir nişanlı getirmişti onu buraya. Bir süre sömürdükten sonra da yazgısıyla baş başa bırakmıştı. Gene de damgalı olmasına karşın iyi bir evlilik yapmayı başarmıştı. Oldukça ileri bir yaşta yalnız kaldığında iki oğluyla üç kızı gelip kendileriyle birlikte oturması için aralarında tartışmışlar. Ama o, bu sevecen baştan çıkmışlar otelinden daha yaşamaya değer bir yer düşünememişti. Sürekli olarak ona ayrılan odası tek eviydi onun. Bu durum, bu sefahat cennetinde okuyarak ruhunu zenginleştirme yeteneğinden ötürü bir gün bütün dünyanın tanıdığı bir ermiş olacağını söylediği Florentino Ariza ile eşit kıldı onu hemen. Öte yandan Florentino Ariza da onu öyle sevmişti ki çarşıda alışverişlerine yardım ediyor, öğleden sonralarını hep onunla konuşarak geçiriyordu. Ona gizini açmak zorunda kalmadan kendisine birçok öğütler verdiğine bakılırsa aşk konusunda bilgili bir kadın olduğunu düşünüyordu. Fermina Daza'ya aşık olmadan önce elini uzatsa ulaşabileceği bunca kışkırtmaya kapılmadığına göre onunla resmen nişanlandıktan sonra hiç yapmayacaktı bunu. Böylece Florentino Ariza kızlarla birlikte yaşıyor, onların sevinçlerini, üzüntülerini paylaşıyordu ama daha ileri gitmek ne kendisinin aklına geliyordu ne de onların. Beklenmedik bir olay kararlılığın ciddiliğini gösterdi. Bir gün öğleden sonra saat 8'de kızlar akşam müşterilerini kabul etmek için giyinirlerken kat temizleyicisi odasına girdi. Genç ama vaktinden önce yaşlanmış, kurumuş bir kadın, çıplaklar arasında tövbe etmiş bir giyimli. Her gün görüyordu onu. O görüldüğünü hissetmeksizin. Süpürgeler, bir çöp kovası, yerden kullanılmış prezervatifleri toplamak için bir çuval beziyle o da oda dolaşıyordu. Florentino Ariza'nın her zamanki gibi okumakta olduğu odaya girdi. Her zamanki gibi onu rahatsız etmemek için büyük bir özen göstererek odayı süpürdü. Birden yatağın yanından geçti. Florentino Ariza, karnında ılık ve sevecen bir eli onun arayıp bulduğunu, düğmelerini çözdüğünü duyumsadı. Soluğu odaya gittikçe daha çok dolduruyordu. Florentino Ariza okuyormuş gibi yaptı. Artık bunu yapamaz olunca gövdesini kaçırmak zorunda kaldı. Kadın korkmuştu. Çünkü temizlikçi olarak ona iş verirken ilk uyarıları müşterilerle yatmaya kalkışmaması olmuştu. Bunu söylemelerine gerek de yoktu çünkü fahişeliğin para için yatmak değil, tanımadığı erkeklerle yatmak olduğunu sananlardandı o. İki ayrı kocadan iki çocuğu vardı ama bunun nedeni bunların rastgele sürüvenler olması değil, üç kez birlikte olduktan sonra hiçbir erkeği sevmeyi başaramamasıydı. O zamana değin acelesiz, umutsuzluğa kapılmadan, ummaya doğuştan hazır bir kadın olmuştu. Ama o evde yaşamın gücü onun erdemlerini aşıyordu. Öğleden sonra saat 6'da işe başlıyor, bütün gece oda oda dolaşıp bir iki süpürge vuruşuyla yerleri süpürüyor, prezervatifleri topluyor, çarşafları değiştiriyordu. Erkeklerin seviştikten sonra artlarında ne çok şey bıraktıklarını tasarlamak kolay değildi. Kusmuklar, gözyaşı bırakıyorlardı. Bunları anlayabiliyordu ama aynı zamanda sayısız içli dışlılık bilmeceleri de bırakıyorlardı geride. Kan gölcükleri, dışkı püskürmeleri, cam gözler, altın saatler, takma dişler, yaldızlı saç lüleleriyle andaçlar, aşk mektupları, iş mektupları, başsağlığı mektupları, her çeşit mektuplar. Bazıları yitik eşyalarını almak için geri dönüyorlardı ama çoğunlukla bu eşyalar orada kalıyor. Lotario Tugut, bu düşmüş sarayın en geç unutulmuş binlerce kişisel eşya ile bir aşk müzesi olacağını düşünerek kilit altında saklıyordu onları. İş çetin, parası azdı ama o iyi biliyordu bu işi. Dayanamadığı hıçkırıklar, gözyaşları, Somya gıcırtılarıydı. Bunlar içinde öyle bir ateş, öyle bir acı çöktürüyordu ki sabah olduğunda sokakta ilk önüne çıkacak dilenciye ya da hiçbir bahane öne sürmeksizin, hiç soru sormaksızın kendisine bu iyiliği yapacak yitik bir sarhoşla yatma isteğine karşı koyamıyordu. Florentino Ariza gibi kadınsız, genç, temiz bir adamın ortaya çıkışı gökten inen bir bağış gibi göründü ona. Çünkü daha ilk gördüğü anda onun kendisine denk olduğunun farkına varmıştı. Aşka susamış biri. Ama o yaklaşmalarına karşı duyarsız kalmıştı. Erdemliğini Fermina Daza için korumuştu. Dünyada hiçbir güç, hiçbir neden caydıramazdı onu amacından. Nişanlılığı resmiyete dökmek için öngörülen tarihten 4 ay önce Lorenzo Daza sabahın 7'sinde telgrafhaneye çıkıgelip onu sorduğunda yaşamı böyleydi. Florentino Ariza daha gelmediğinden bir sıraya oturup gerçek opal taşlı ağır altın yüzüğünü bir parmağından çıkarıp ötekine takarak 8'i 10 geçeye dek bekledi onu. İçeri girdiğini görünce de onun telgraf memuru olduğunu hemen anlayıp kolunu tuttu. "Benimle gelin delikanlı," dedi. "Sizinle 5 dakika erkek erkeğe konuşmalıyız." Florentino Ariza yüzü ölü gibi yemyeşil, onun ardı sıra gitti. Bu karşılaşmaya hazır değildi çünkü Fermina Daza onu uyarmanın bir yolunu ve olanağını bulamamıştı. Olan şuydu. Geçen cumartesi günü Presentación de la Santísima Virgen Koleji'nin müdüresi rahibe Franca de la Luz, bir yılan gibi sinsi sinsi kozmogoni kavramları kendisine girmiş ve omzunun üstünden öğrencileri gözetlerken Fermina Daza'nın defterine not tutuyormuş gibi yaparak bir aşk mektubu yazmakta olduğunu fark etmişti. Bu suç okulun kurallarına göre kovulma nedeniydi. Hemen rektörlüğe çağrılan Lorenzo Daza, demir gibi katı disiplinin akıp gittiği gediği gördü. Fermina Daza doğuştan açık sözlülüğüyle mektup yazma suçunu itiraf etti ama gizli nişanlısının kimliğini açıklamayı reddetti. Disiplin kurulunun önünde de yatsımayı sürdürünce kurul kovulma kararını onayladı. Babası o zamana değin dokunulmaz bir tapınak olan yatak odasında arama yaptı. Sandığın dibinde yazıldıkları gibi sevgiyle saklanmış, kurdelelerle bağlı 3 yıllık mektup paketlerini buldu. İmza yanılgıya yer vermiyordu ama Lorenzo Daza, kızının gizli nişanlısı hakkında onun telgrafçı oluşuyla keman tutkusundan başka hiçbir şey bilmediğine hiçbir zaman inanamadı. Böylesine zor bir ilişkinin ancak kız kardeşinin suç ortaklığıyla gerçekleştirilebileceğine inandığından, bir özür öne sürmesine bile izin verme lütfunda bulunmaksızın, San Juan de la Cienega gemisine bindirdi onu. Fermina Daza halasının son görüşünün anısını, kapıda onu kemikli, solgun, gri giysisinin içinde tutkuyla yanarken uğurladığı, hayatta ona kalan biricik şeylerle kuskurusu, bohçası, avcunun içinde bir mendile sarılı bir aylık geçimini sağlayacak parayla parkın çiseleyen yağmuru altında gözden silindiğini gördüğü o öğleden sonrayı hiç unutmadı. Babasının otoritesinden kurtulur kurtulmaz onu tanıyabilecek herkese sorarak Karayip eyaletlerinde arattı ama izini bulamadı. 30 yıl kadar sonra onun neredeyse 100 yaşında Agua de Dios Cüzam Hastanesi'nde öldüğünü bildiren uzun süre elden ele dolaşmış bir mektup alıncaya değin. Lorenzo Daza, kızının zar zor anımsadığı annesiyle her zaman özdeşleştirdiği halasının kurbanı olduğu, haksız cezaya gösterdiği yabanıl tepkiyi kestirememişti. Odasına kapandı, yemeden içmeden kesildi, sonunda babası önce yıldırarak sonra gizlemeyi beceremediği yalvarıp yakarmalarla onu kapıyı açtırmayı başardırdığında artık hiçbir zaman 15 yaşına geri dönmeyecek yaralı bir kaplan buldu karşısında. Türlü pohpohlamalarla onu kandırmaya çalıştı. Onun yaşında aşkın bir boş kuruntu olduğunu anlatmaya çalıştı. Mektupları geri göndermeye, okula dönerek diz çöküp özür dilemeye, iyilikle kandırmaya çalıştı. Ona layık bir taliple mutlu olmasına ilk yardım edecek kişinin kendisi olacağına dair namus sözü verdi ona. Ama bir ölüyle konuşuyordu sanki. Sonunda yenik düştü. Pazartesi günü kahvaltıda çileden çıktı. Hakaretler, sövüp saymalar arasında beyin kanamasının eşiğinde boğulurken Fermina Daza, dramatik bir tavır takınmadan ama eli titremeden, gözlerinde Lorenzo Daza'nın karşı koyma yürekliğini bulamadığı taşlaşmış bir bakışla et bıçağını boğazına dayadı. İşte o zaman, daha önce gördüğünü hiç anımsamadığı, böylesine kötü bir anda yaşamına giren o uğursuz serüvenciyle erkek erkeğe 5 dakika konuşmayı göze aldı. Çıkarken tabancasını yanına aldı ama onu gömleğinin içine saklama sakınımlılığını da gösterdi. Florentino Ariza daha soluk almadan Lorenzo Daza onu kolundan tutup katedral meydanından geçirerek Café de la Paroquia'nın sıra kemerlerine götürdü. Terasta oturmayı önerdi. O saatte başka müşteri yoktu. Bir zenci kadın sandalyelerin hala masaların üzerinde ayakları havada durduğu, kocaman salonun mozaik döşemesinin çentik çentik olmuş tozlu taşlarını ovuyordu. Florentino Ariza, Lorenzo Daza'yı orada bizim savaşlarımızdan başka yıllanmış savaşlar yüzünden bağıra çağıra kavga eden Asturyaslı tüccarlarla oyun oynar, fıçı çarabı içerken görmüştü birçok kez. Aşkın yazgısallığının bilincinde Lorenzo Daza ile er geç olacak olan ikisinin de alınlarına yazıldığı için hiçbir insan gücünün önlemeye yetmeyeceği karşılaşmalarının nasıl olacağını kendi kendine soruyordu sık sık. Bunun eşit koşullarda bir tartışma olmayacağını düşünüyordu. Yalnızca Fermina Daza mektuplarında babasının öfkeli mizacı konusunda onu uyardığı için değil, kendisi de onun oyun masasında kahkahalar atarken bile gözlerinde öfke gördüğü için. Her şeyi kasabasıydı. İğrenç göbeği, sözcüklerin üstünü basa basa konuşması, bir vaşağınkini andıran favorileri, yüzük parmağı opal taşlı yüzüğünün basıncıyla boğulmuş kaba elleri, tek etkileyici özelliği Florentino Ariza'nın yürüyüşünü görür görmez farkına vardığı tıpkı kızı gibi ceylan yürüyüşüyle yürümesiydi. Yine de oturması için ona yer gösterdiğinde göründüğü kadar kaba bulmadı onu. Bir kadeh anisado içmeyi önerince de rahat bir soluk aldı. Florentino Ariza sabahın 8'inde anisado içmemişti hiç. Ama buna çok gereksinim duyduğundan kabul etti. Lorenzo Daza'nın konuya girmesi 5 dakikadan uzun sürmedi. Bunu öylesine insanın elini kolunu bağlayan bir içtenlikle yaptı ki sonunda Florentino Ariza'nın aklını karıştırdı. Karısının ölümünden sonra kızını soylu bir hanımefendi gibi yetiştirmeyi biricik amaç edinmişti kendine. Katır ticaretiyle uğraşan, okuması yazması olmayan, adının sığır hırsızına çıkması, San Juan de Cienega eyaletinde yaygınlığı ölçüsünde kanıtlanmamış biri için uzun, belirsiz bir yoldu bu. Kendine esmer tütünden bir puro yakarak yakındı. İnsanın adının kötüye çıkması, sağlığının bozuk olmasından da beter. Oysa, dedi, servetinin gerçek gizli katırlarından daha çok onlardan daha azimli çalışmasıydı. Köylerin yanıp kül olduğu, tarlaların yakılıp yıkıldığı savaş zamanlarında bile. Kızı yazgısı ile ilgili tasarısından habersiz olsa da gayretli bir yardımcı gibi davranmıştı. Zeki ve düzenliydi. O denli ki okuma yazma öğrenir öğrenmez babasına da öğretmiş, 12 yaşına geldiğinde ise Eskolastika halasına gerek duymaksızın evi çekip çevirmeye yetecek kadar öğrenmişti gerçekleri. İçini çekti. Altın bir katırdır o. Kızı ilkokulu pek iyi dereceyle, üstelik iftiharla bitirince, San Juan de la Cienega'nın düşlerine dar geldiğini anladı. O zaman topraklarıyla hayvanlarını elden çıkarıp içinde yeni bir heves, cebinde 70.000 altın değerinde pesoyla, bu yıkık, kurt yeniği, görkemli ama eski usulde yetiştirilmiş güzel bir kadının iyi bir evlilikle yeniden doğma şansına hala sahip olduğu kente göçmüştü. Florentino Ariza'nın ansızın ortaya çıkışı bu çetin tasarının önüne hesapta olmayan bir engel çıkarmıştı. İşte bu yüzden sizden bir dilekte bulunmaya geldim, dedi Lorenzo Daza. Prosunun ucunu Anisado'ya da ıslattı, ağzına tutup çıkarttı, sonra üzgün bir sesle bağladı sözünü. Yolumuzdan çekilin. Florentino Ariza, Anisados'undan küçük küçük yudumlar alarak dinlemişti onu. Fermina Daza'nın geçmişiyle ilgili açıklamalarına kendini öylesine kaptırmıştı ki, konuşma sırası kendine geldiğinde ne söyleyeceğini düşünememişti. Ama o an gelince ne söylerse söylesin yazgısını tehlikeye atacağının bilincine vardı. Onunla konuştunuz mu? Diye sordu. Bu sizi ilgilendirmez, dedi Lorenzo Daza. Bunu sormamın nedeni, dedi Florentino Ariza. Bence karar vermesi gerekenin o olduğu. Böyle bir şey söz konusu olamaz, dedi Lorenzo Daza. Bu erkekleri ilgilendiren bir sorundur. Erkekler arasında çözülür. Sesinin tonu tehdit edici olmuştu. Yakın masalardan birinde oturan bir müşteri dönüp onlara baktı. Florentino Ariza daha alçak ama elinden geldiğince kararlı bir sesle konuştu. Ne olursa olsun, dedi. Onun ne düşündüğünü bilmeden hiçbir yanıt veremem size. Ona ihanet etmiş olurum. O zaman Lorenzo Daza, gözleri kızarmış, nemli, geriye yaslandı. Sol gözü yuvasına döndü, dışarı uğradı. O da alçalttı sesini. Sizi vurmaya zorlamayın beni, dedi. Florentino Ariza bağırsaklarında buz gibi bir ürpertinin dolaştığını hissetti ama sesi titremedi çünkü o da kutsal ruhun ışığıyla aydınlanmış duydu kendini. Vurun, dedi elini göğsüne bastırarak. Aşk yüzünden ölmekten daha büyük bir onur yoktur. Lorenzo Daza onu görebilmek için dışarı uğramış gözüyle tıpkı papağanlar gibi yanlamasına bakmak zorunda kaldı. İki sözcüğü söylemedi. Hece hece tükürdü sanki. Orospu çocuğu. Hemen o hafta aşkını unutsun diye kızını yolculuğa çıkardı. Hiçbir açıklamada bulunmadı ona. Bıyıklarına çiğnenmiş tütünle karışık bir öfke bulaşmış, odasını dalıp bavullarını hazırlamasını söyledi. Fermina Daza nereye gittiklerini sordu ona. Cehenneme diye yanıtladı. Gerçeğe çok benzeyen bu yanıttan korkuya kapılmış, eski günlerdeki gibi onunla yüreklice göz göze gelmeye çalıştı. Fermina Daza ama o iri deri tokalı kayışını çıkarttı, yumruğunun çevresine doladı, evin içinde tabanca patlaması gibi yankılanan bir yumruk indirdi masanın üstüne. Fermina Daza kendi gücünün erimini, etkinliğini iyi biliyordu. İki hasırla bir hamağı, tüm giysilerinin doldurduğu iki sandığı denk yaptı. Bu yolculuğun dönüşü olmadığından kuşku duymuyordu çünkü. Giyinmeden önce banyoya kapanıp Florentino Ariza'ya tuvalet kağıdı topundan toparladığı bir kağıt parçasına kısa bir veda mektubu yazmayı başardı. Sonra bahçe makasıyla saç örgüsünü boyun hizasından kesti. Altın iplikle işlenmiş küçük bir kadife kutuya koyup mektupla birlikte gönderdi. 9. ayrımın sonu, sayfa 100.